Yasanın tekrarı 29. bölümdeki temel konu ise Filistin antlaşmasına giriştir. Yasanın tekrarı kitabı 29. ve 30. bölümler Filistin antlaşması diye bilinmektedir. Kutsal yazı uzmanlarından Dr. Lewis Sperry Sheffer, 28 ila 30. bölümler arasındaki yazıları Filistin antlaşması olarak yorumlar. Başka kaynaklara göre bu antlaşma 29. bölümün başından 30. bölümün 10. ayetine kadar uzanan ayetlerde görülebilirmiş. 29. bölüm bir giriş olarak görülür. Ben ise 29. bölümün başından 30. bölümün ilk 10 ayetine kadar yazılan sözleri Filistin antlaşması olarak değerlendiriyorum. Yine de söylemeliyim ki asıl antlaşma 30. bölümün ilk 10 ayetindedir. Şimdi çalışmakta olduğumuz 29. bölüm bu antlaşmaya bir giriş olarak görülmelidir. Burada Tanrı'nın halkıyla nasıl ilgilendiğinin bir özetini net olarak görürüz. Burada Musa'nın 4. söylemini de aynı zamanda görmekteyiz. Kutsal yazılar bunu şöyle açıklar. Yasanın tekrarı 29. bölüm 1. ayet, Rabbin İsraillerle Horev dağında yaptığı antlaşmaya ek olarak Moab'da Musa'ya onlarla yapmayı buyurduğu antlaşmanın sözleri bunlardır. Horev dağında yapılan antlaşma Rabbin verdiği 10 buyruğa dayanıyordu. Tarih kitaplarında buna Musa'nın antlaşması denir ama aslında Tanrı'nın kendi halkıyla yaptığı antlaşmalardan bir tanesidir. Şimdi Tanrı'nın İsrail ulusu ile yapmak istediği antlaşma az sonra girecekleri ülkeyle vaat edilen topraklarla ilgilidir. Buna Filistin, dediğim gibi onlar daha vaat edilen ülkeye girmeden önce Tanrı onlarla bu antlaşmayı yapar. Yasanın tekrarı 29. bölüm 2. ayette ise Musa bütün İsraillileri bir araya toplayarak şöyle dedi. Rabbin Mısır'da gözlerinizin önünde Firavun'a, görevlilerine, ülkesine yaptıklarını gördünüz. Burada Musa'nın konuştuğu insanlar Mısır'dan çıkan halkın ikinci kuşağıydı. Ama yine de Mısır'da gelişen olayları hatırlayacaklardı. Bazıları orada çocuktu, bazıları ise çölde doğmuş olmalarına rağmen bu olaylar onlara anlatılmıştı. Kadeş, Barnea olayındaki bütün büyük hatadan sonra onlar 40 yıl çölde dolaşmışlardı. Bu dönem içerisinde Yeşu ve Kalev dışında İsrail ulusunun tümü çölde ölmüştü. Yasanın tekrarı 29. bölüm 3 ve 4. ayetlerde büyük belirtileri, o büyük ve şaşılası işleri gözlerinizde gördünüz. Ne var ki Rab bugüne dek size kavrayan yürek, gören göz, duyan kulak vermedi. Rabbin çölde yaratmış olduğu mucizeleri ve belirtileri kendi gözleriyle görmüş olmalarına rağmen hala anlayışa sahip olmamışlardı. Yaşaya peygamber bu insanlar hakkında bazı şeyler yazmıştır. Romalılar mektubunda da Elçi Pavlus bu konuya değiniyor ve İsrail ulusunun Pavlus'un dönemindeki durumu hakkında şöyle diyor. Romalılar 11. bölüm 8. ayetti. Yazılmış olduğu gibi Tanrı onlara uyuşukluk ruhu verdi. Bugüne dek görmeyen gözler, duymayan kulaklar verdi. Bu ne demek oluyor? Tanrı onların anlayışını kalıcı şekilde köreltti mi? Onların anlayabilmelerini önlüyor mu? Hayır, onlar anlayışlarında zaten kördüler. Gözleri kapalıdır. Tanrı'nın gözlerimizi açması gerekiyor. Günümüzde de bu durum yalnız Yahudiler için değil, her birimiz için geçerlidir. Tanrı müjdeyi anlayabilmek ve kurtuluşa sahip olabilmek için gözlerimizi ve kulaklarımızı açmazsa bu gerçekleri ne görebilir ne de anlayabiliriz. Yanlış anlaşılmasın. Birisi Rabbin duyurmak istediği sözü işitebilir ama duyurulmakta olan müjdeyi anlar şekilde dinleyemez olabilir. Biliyorum ki insanlar çeşitli düşüncelere sahiptirler ve aynı zamanda farklı çevrelerden ve olayların etkisinden baktıkları için bazı olayları da farklı şekilde yorumlayabilirler. Biz sadece Rabbin insanlara yaşam ve kurtuluş sağlayan haberini duyurmak istiyoruz. İnsanlar bunu istedikleri şekilde yorumlayabilirler. Bazı dinleyicilerimiz bize siz din kisvesi altında politika amaçlı çalışmalar yapıyorsunuz diye yazdılar. Bu gibi iddialar gerçeği değiştiremez. İnsan gerçeği öğrenmek istiyorsa ön yargılarla gelmemelidir. Yayınlarımızı dinlerken söylenen sözlerin samimiyetine ve içtenliğine bakılması gerekir. Birisi dini duygularını istismar ederek sizi sömürmek isterse bunu hemen anlayacaksınız dostum. Programlarımızda böyle bir intiba var mı? Bizim amacımız birisinin dinini değiştirmek değildir. Ne yazık ki birçok dinleyicimizin anlayışı bu konuda kapalı kalmaktadır. Dua edin ki Rab yüreğinizin gözlerini açsın da ruhsal gerçekleri görebilesiniz. Burada Tanrı bize diyor ki, İsrailoğullarının gözleri kördü ve kulakları ruhsal gerçekleri anlamıyordu. Onlara o şekilde bıraktı. Neden? Çünkü Rab'be dönmek için yüreklerinde azıcık bir istek bile yoktu. Gerçek ve diri Tanrı ile aralarında olması gereken iletişimi koparmışlardı. Tanrı da onları imansızlıkları içerisinde bırakacaktır. Yasanın tekrarı 29. bölüm 5. ayette Rab sizi 40 yıl çölde dolaştırdım. Ne üzerinizdeki giysi eskidi ne de ayağınızdaki çarık diyor. Bu bir mucizeydi. Aynı çarıkları 40 yıl giymek gerçekten şaşılacak bir şeydir. Aynı zamanda bu çarıklar hiç eskimedi. Şimdi Musa çöldeki yolculuğu anlatmaya başlıyor. Bu yolculuğun en şaşırtıcı tarafı Rabbin mucizelerini gördükleri halde ruhsal gözlerinin açılmamış olmasıydı. Günümüzde birçok insan diyor ki Tanrı mucize yaratsaydı ve bu mucizeyi görmüş olsalardı o zaman Tanrı'ya iman edeceklermiş. İsrailoğulları çölde 40 yıl dolaştılar ve bu süre içerisinde bir sürü mucize gördü ama yine de Rabbin gücüne ve kendisine iman etmedi. İnsanların tek Tanrı'ya inanmamalarının nedeni mucize eksikliği değildir. İnsanlar kutsal kitapta okudukları şeylerden dolayı imansız kalmıyorlar. Ya da çevrelerinde gelişen olaylara bakıp da Tanrı neden buna izin verdi gibi sorulardan dolayı imansız kalmıyorlar. İnsanlar imansız durumlarını koruyorlar çünkü doğal yapılarında Tanrı'ya düşmandırlar. Tanrı ile ilgili şeyleri anlayabilecek kapasiteye sahip değiller. Tanrı insanın yüreğinin resmini çizerken tam üstüne bastı. Tanrı sözüne göre insan yüreği çaresiz durumdadır. Kötüdür ve günahlıdır. İnsan yüreğinin nelere yol açabileceğini tahmin bile edemeyiz. Romalılar 8. bölüm 7 ve 8. ayetlerde çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemezdi. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler diye yazan Elçi Pavlus kutsal ruhtan aldığı esinle insan yüreğini en gerçekçi şekliyle önümüze sermektedir. Tanrı İsrail ulusunu çölde denedikten sonra yaklaşık 1500 yıl sonra bunu yazdı. İnsanlığın gerçek bir resmidir bu. Benliğin denetiminde yaşamakta olanlar yani benliğe göre yaşayanlar asla Tanrı'yı hoşnut edemezler. Şimdi Musa onlara İsrail ulusunun tarihinden kısa bir özet verir. Bunu yaparken aynı zamanda Tanrı'nın sağlayışını ve onlarla nasıl ilgilendiğini de açıklayacaktır. İlk olarak bereket ve itaatin el ele gittiğini görüyoruz. Daha önce açıklamış olduğum gibi Filistin antlaşması koşulsuz antlaşmadır. Koşulsuzdur ama ülke onlara ait olsa da orada kalıp kalmayacakları Rab'be itaat edip etmeyeceklerine bağlıydı. Yasanın tekrarı 29. bölüm 10 ila 13. ayetler arasında bugün hepiniz, önderleriniz, oymak başlarınız, ileri gelenleriniz, görevlileriniz, bütün öbür İsrailli erkekler, çocuklarınız, karılarınız, aranızda yaşayan ve odununuzu kesen, suyunuzu taşıyan yabancılar, Tanrınız Rabbin önünde duruyorsunuz. Bugün Tanrınız Rabbin ant içerek sizinle yaptığı bu antlaşmayı geçerli kılmak için burada duruyorsunuz. Öyle ki bugün sizi kendi halkı olarak belirlesin ve size söylediği gibi atalarınız İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a içtiği ant uyarınca Tanrınız olsun. Şimdi Musa'nın onlara verdiği uyarıları okurken göreceğiz ki Rab'be itaatsizlik hem vaat edilen toprakları hem de orada oturacak olan halkı etkileyecektir. Burada Musa sanki gelecek hakkında kahinlik yapıyordu. Çünkü daha sonra görüyoruz ki İsrail Rab Tanrı'ya sırt çevirdi ve verilen uyarılar gerçekleşti. Yasanın tekrarı 29. bölüm 22 ila 27. ayetler arasında sizden sonraki kuşak çocuklarınız ve uzak ülkeden gelen yabancılar ülkenizin uğradığı belaları, Rabbin ülkeye gönderdiği hastalıkları görecekler. Bütün ülke yanacak. Tuz ve kükürtle örtülecek. Tohum ekilmeyecek, filiz sürmeyecek, ot bitmeyecek. Ülke Rabbin kızgın öfkesiyle yerle bir ettiği Sodom, Gomorra, Adma ve Sevoim gibi yıkıma uğrayacak. Bütün uluslar Rab bu ülkeye neden bunu yaptı diye soracaklar. Bu büyük öfke neden alevlendi? Yanıt şöyle olacak. Atalarının tanrısı Rab kendilerini Mısır'dan çıkardığında onlarla yaptığı antlaşmayı bıraktılar. Tanımadıkları, Rabbin kendilerine pay olarak vermediği başka ilahlara yöneldiler. Onlara tapıp önlerinde eğildiler. İşte bu yüzden Rabbin öfkesi bu ülkeye karşı alevlendi. Bu kitapta yazılı bütün lanetleri oraya yağdırdı. Yıllar önce Dr. George Gill adında bir imanlının tren ile Anadolu'dan geçerek Filistin'e yaptığı bir ziyaretinin öyküsünü dinlemiştim. Filistin'e vardıktan sonra Kudüs kentini ziyaret ettiler ve bundan sonra Kudüs'ten ayrılıp Ölüdeniz'e doğru yol almaya başlamışlardı. Bu ara trenin arka kompartımanının bir yerinde durup zengin biriyle sohbet ediyormuş. Zengin adam şöyle demiş. Bu topraklardan süt ve bal aktığını duymuştum ama şimdi bakıyorum. Bundan daha verimsiz ve kötü arazi görmedim. Gerçekten buna benzer bir şey görmedim. Bunun üzerine Doktor Gil şöyle dedi. Bu şekilde konuşmuş olmanız gerçekten bana ilginç geldi. Sonra elindeki kutsal kitabı açıp yasa kitabının bu bölümünden 22. ayeti ona gösterdi. Sizden sonraki kuşak, çocuklarınız ve uzak ülkeden gelen yabancılar, ülkenizin uğradığı belaları, Rabbin ülkeye gönderdiği hastalıkları görecekler diye yazılı ayetin gerçekleştiğini açıkladı. Doktor Gil şu anda gördükleri toprakların durumunun neden böyle olduğunu zengin adama bu şekilde açıklarken, Musa'nın sözlerinin uyarılarının geçerli olduğunu da kanıtladı. Günümüzden yaklaşık 3500 yıl önce verilen uyarı gerçekleşti. Atalarının Rabbi Tanrı'nın antlaşmasına karşı geldiler. Bu vaat edilen ülke ile içinde yaşayan insanlar birbirinden ayrılamaz. İnsan ve toprak bütünleşiyor. Aslına bakacak olursak Musa'nın tüm yasası toprakla ilgilidir. Yasa sadece insanlar için verilmedi. Toprak için de geçerliydi bu yasa. Bunu görmek çok önemlidir. Rabbimiz İsa Mesih yeryüzünde hizmetini sürdürürken zeytinlik dağı zeytin ağaçlarıyla kaplıydı. Gerçekten ağaçlık bir yerde, ancak ülkeyi fetheden düşmanlar ağaçları kesip yerine kel tepeler ve ağaçsız bir arazi bıraktı. Tanrı'nın yargısı sadece insanlar üzerine düşmez. Aynı zamanda oturdukları toprakları da etkiler. Yasanın tekrarı 29. bölüm 28 ila 29. ayetlerde Rab büyük kızgınlıkla, şiddetli öfkeyle onları ülkelerinden söküp attı. Bugün olduğu gibi başka ülkeye sürdü. Gizlilik Tanrımız Rab'be özgüdür. Ama bu yasanın bütün sözlerine uymamız için açığa çıkarılanlar sonsuza dek bize ve çocuklarımıza aittir diye yazıyor. Antlaşma daha yapılmadan önce istikbalin nasıl gelişeceği açıklanıyor. Rab gelecek günlerde neler olacağını ince detaylarıyla bize açıklamadı. Ancak bazı şeyleri bize açıkladı. İsrailoğullarına verilen bu topraklar hakkında bize oldukça kabarık bir bilgi dosyası verdi. Şu anda bu topraklar çöl gibi bir yere dönüşmüştür. Çeşitli yöntemlerle oraları sulamaya çalışıyorlar. Tarım uzmanlarına göre bu topraklara yeteri kadar su verilirse orada yaklaşık 25 milyon insan rahatça barınabilirmiş. Bu ülkeyi ziyaret eden herkesin sorabileceği bir soru vardır. Süt ve bal akan bu ülkenin üzerine inen bu yargının anlamı nedir? İsrail ülkeden ihraç edilmişti. Çünkü Rab onlara demişti ki, size verdiğim bu ülkeye girin, orada yaşayın. Ama orada kalıp kalmayacağınız bir koşula bağlıdır, o da itaat. İsrail ulusu Tanrı'nın koyduğu koşullara aldırmadı, Rab'be itaat etmedi. Bu ne demektir? İsrail koşullara uymadı diye artık bir daha o ülkeye girmeyecekler mi? Hayır, zaten tarih bize diyor ki, İsrailoğulları tekrar ülkelerine dönüp yeni bir ulus oluşturdular. Çünkü Tanrı bu insanlarla Filistin antlaşmasını yaparken bunu hiçbir koşula bağlamadı. Bir sonraki bölümde bunu göreceğiz. Yasanın tekrarı 30. bölümde Tanrı'nın İsrail ile yapmış olduğu Filistin antlaşmasına geldik. Bu antlaşma ile ilgili ayetleri dikkatle okursanız göreceksiniz ki antlaşma içinde eğer, meğer gibi koşullar yoktur. İleride onlara verilecek olan bereketleri koşulsuz olarak sıralamaktadır. Yasanın tekrarı 30. bölüm 1 ve 2. ayetlerde bütün bu olaylar önünüze serdiğim kutsama ve lanetler başınıza geldiğinde Tanrınız Rabbin sizi dağıttığı uluslar arasında bunları anımsayacaksınız. Bugün size ilettiğim buyruklar uyarınca siz ve çocuklarınız Tanrınız Rab'be döner, bütün yüreğinizle, bütün canınızla ona uyarsanız, diyor. Burada Tanrı'nın İsrail ulusuna verdiği 7 tane vaat vardır. Bunların her biri koşulsuzdur. 1. ayet hemen onların uluslar arasına nasıl dağılacaklarını belirtir. Rab'be sadık kalmadığı için İsrail ulusu kendilerine verilen topraklardan sökülüp başka uluslar arasına dağılacaklar. Bu söz yerine gelmiştir. 2. ayette İsrail'in uluslar arasındayken tövbe edeceği önceden bildiriliyor. Onlar tekrar Rab'be dönecekler. Bu noktada birisi sorabilir. Ülkeden ihraç edilmeleri itaatsizlikten kaynaklanmışsa geri dönüşleri itaat sonucu mu oldu? Mantık diyor ki evet, itaatsizlikten dolayı sürgüne gitmişlerse ancak itaat yoluyla tekrar döneceklerdi, ama Rab bizim mantığımızdan daha yüksek düşünceye sahiptir. Tanrı'nın hesap defterinde lütuf mantıktan daha önemli bir yeri korumaktadır. Onlar Rab'be itaatkar olduklarından dolayı geri vaat edilen ülkeye dönmediler. Aslında Rab onlara acıdı, lütfunu gösterdi ve geri dönebildikleri için Rab'be itaat etmeye başladılar. İsrail ulusunun son dönüşü de böyle oldu. Onlar hala itaatsiz bir ulus olarak varlıklarını sürdürmekteler. Ama bir gün jeton düşecektir. Rab'be itaat etmeye başlayacaklar. İsrail ulusunun tekrar vaat edilen topraklara dönüş konusu eski antlaşma kesiminde en azından 12 peygamberlik sözünde dile getirilmektedir. Yasanın tekrarı 30. bölüm 3. ayette Tanrınız Rab size acıyacak. sizi sürgünden geri getirecek. Sizi dağıttığı ulusların arasından yeniden toplayacak, diyor. Bu ayette Mesih'in tekrar yeryüzüne dönüşü belirtilmektedir. Bunu dikkate almamız gerekir çünkü çok önemli bir konudur. Kutsal yazılara bakarsak göreceğiz ki İsa Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelişinden ilk kez burada söz ediliyor. Yahuda'nın mektubuna geldiğimizde orada Hanok'un bir peygamberliğinden söz edilir. Yahuda'ya göre Hanok, İsa Mesih'in melekleriyle yeryüzüne geleceğini peygamberlik niteliğinde bildirmiş ama bunun kayıtlarını eski antlaşma yazılarında bulamayız. Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili olarak ilk peygamberlik sözü burada yasa kitabının 30. bölümünde geçmektedir. Kutsal kitapta birçok peygamberlik sözü var. Bazıları gerçekleşti ama burada sözü edilen olay daha henüz gerçekleşmedi. İsa Mesih'in tekrar dünyamıza döneceği hem kendisi hem onun izleyicileri hem de eski zaman peygamberleri tarafından bildirilmiştir. Biliyor musunuz, ancak İsa Mesih ikinci kez dünyaya geldiği zaman vaat edilen topraklar tam olarak berekete kavuşacaktır. Yasanın tekrarı 30. bölüm 4 ve 5. ayetlerde dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile Tanrınız Rab sizleri toplayıp geri getirecek. Sizi atalarınızın mülk edindiği ülkeye ulaştıracak. Orayı miras alacaksınız. Tanrınız Rab üzerinize iyilik getirecek ve sizi atalarınızdan daha çok çoğaltacak, diye yazıyor. Burada Tanrı'nın 4. vaadini görebiliriz. İsrail ulusu tekrar kendi ülkelerine geri dönecektir. Gördüğümüz gibi burada koşulsuz bir vaat verilmektedir. İleride İsrail ulusu kaç defa uluslar arasına dağılacak olsa bile Rab onları yine vaat edilen topraklara geri getirecektir. 4. ayette bu vaadi göğün altındaki en uzak ülkeye sürgün edilmiş olsanız bile Tanrınız Rab sizi oradan toplayıp geri getirecek şeklinde görebiliriz. 5. vaat çok ilginçtir. Bu vaade göre İsrail ulusu toptan tövbe edecektir. Şöyle yazar yasanın tekrarı 30. bölüm 6. ayette. Sizin ve çocuklarınızın yüreğini değiştirecek, öyle ki onu bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevesiniz ve yaşayasınız. Bu aynı vaadin Yeremya ve Hoşea peygamber tarafından ve Romalılar mektubunda Paulus tarafından tekrarlandığını görebiliriz. 6. vaade bakalım. Bu vaade göre İsrail'in düşmanları yargı altına girecektir. İsrail geri dönecek ve Rabbin sözüne uymaya başlayacak. Lütuf bu şekilde gerçekleşir. Önce iman, sonra itaat. İman ve itaat el ele gider. İman etmek, Rab'be güvenmek demektir. Rab'be güveniyorsak onun sözüne itaat etmek doğal bir şey olmalı. İsrail'in durumunda onlar itaat safhasına girdikten sonra düşmanları yargılanacaktır. Yasanın tekrarı 30. bölüm 7 ve 8. ayetlerde Tanrınız Rab bütün bu lanetleri sizden nefret edenlerin, size baskı yapan düşmanlarınızın üzerine yağdıracak. Siz yine Rabbin sözüne kulak verecek, bugün size ilettiğim buyrukların hepsine uyacaksınız, diyor. Sonunda 7. vaade geliyoruz. Bu son vaade göre İsrail ona verilecek olan bereketleri tüm doluluğuyla elde edecektir. Yasanın tekrarı 30. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Tanrınız Rab el attığınız her işte sizi başarılı kılacak. Çok sayıda çocuğunuz olacak. Hayvanlarınızın yavruları, toprağınızın ürünü bol olacak. Rab atalarınızdan nasıl hoşnut kaldıysa sizden de öyle hoşnut kalacak ve sizi başarılı kılacak. Yeter ki Tanrınız Rabbin sözünü dinleyin. Bu yasa kitabında yazılı buyruklarına, kurallarına uyun ve bütün yüreğinizle, bütün canınızla ona dönün. Herkesin ilgisini uyandıran bir şey vardır. Acaba o son dönüş ne zaman olacaktır? Ülkeye geri dönme konusunda diyebiliriz ki bu son dönüş gerçekleşti. Yani İsrail ulusu yaklaşık 50 yıl önce tekrar kuruldu. Ancak Rab'be itaat konusunda bunun gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Onlar geri döndüklerinde tanrıları Rab'bin sözünü dinleyeceklerdir. Yasa kitabında yazılı olan buyruklara uymaları gerekir. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Yeni bir yürekle, yeni bir azimle Rab'be itaat etmek amacıyla yaşamaya başladıkları zaman içerisinde yaşadıkları ülke gerçekten tam olarak berekete sahip olacaktır. Şimdiki haliyle İsrail ulusu Rab'be itaat eden bir ulus olarak görülemez. İleride zaman gelecek, Rab'be tam bir dönüş olacaktır. Onları ülkelerine geri getirecek olan Tanrı'dır ve onların yüreklerindeki tövbeye yol açacak olayları geliştirecek olan da Tanrı'dır. Yasanın tekrarı 30. bölüm 11 ila 14. ayetler arasında bugün size ilettiğim bu buyruk ne tutamayacağınız kadar zor ne de ulaşamayacağınız kadar uzaktır. O göklerde değil ki, kim bizim için göğe çıkacak, kim yerine girmemiz için onu alıp yayacak, diyeceksiniz. Denizin ötesinde değil ki, kim bizim için denizin ötesine gidecek, kim yerine getirmemiz için onu alıp yayacak, diyeceksiniz. Tanrı sözü size çok yakındır. Uymanız için ağzınızda ve yüreğinizdedir, diye yazıyor. Başka ulusların yasa konusunda mazeretleri olabilir ama İsrail ulusunun bu konuda hiçbir mazereti olamaz. 10 buyruk ruhsal yasa bu ulusa verildi. Onlar yasayı çok iyi biliyorlardı. Biz Mesih imanlarına da sorumluluk düşmektedir. Bizim de iyi ile kötüyü bilme konusunda mazeretimiz yoktur. Aynı zamanda Mesih'in müjdesini duyduğumuz zaman bize de sorumluluk düşer. Karar vermeliyiz. Bilmiyordum diyemeyiz çünkü en azından şimdi bu müjdeyi duymaktasınız. Dostum, günahlarına bağış ve sonsuz ölümden kurtuluş bulabilmen için cennete gidip de bunu orada aramana gerek yoktur. Denizleri, okyanusları aşıp da onu aramaya gerek yok. Size bir şey söyleyeyim. O size çok yakındır. Şu anda radyonuz size ne kadar yakınsa Rabbin sözü ve kurtarışı da o kadar yakındır. Radyo olmasa bile size haberi duyuran kişi size ne kadar yakınsa Rabbin sözü de size o kadar yakındır. Duymakta olduğunuz bu söze nasıl tepki göstereceğiniz size bağlıdır. Ama bununla birlikte size bir sorumluluk düşmektedir. Burada sizin özgür iradeniz devreye girmeli. Hiç kimse, hatta Tanrı'nın kendisi bile sizin için karar veremez. Özgür iradenizle kendiniz karar vermelisiniz. Bana düşen sorumluluk Rabbin sözünü size duyurmaktır. Bunu en iyi şekilde size ulaştırmaya çalışıyoruz. Kulaklarınıza gelen bu ses Rabbin müjdesini size iletmektedir. Bunun yanı sıra isterseniz kutsal kitaptan okuyabilirsiniz. İncil'iniz yoksa yayınımızın sonunda vereceğimiz adrese yazıp ya da telefon numaramızı arayıp bizden isteyebilirsiniz. Bizim yapabileceğimiz bu kadar. Bundan daha ileriye götüremeyiz sizi. Duyduklarınız ve okuduklarınız doğrultusunda siz kendiniz hayatınızda ne yapacağınıza karar vermelisiniz. Az önce yasa kitabında okuduğum ayetler Elçi Pavlus tarafından Romalılar mektubunda bir alıntı olarak kullanılır. Elçi Pavlus Romalılar 10. bölüm 6. ayet ila 10. ayet arasında şöyle yazar. İmana dayanan doğruluk ise şöyle diyor. Yüreğinde göğe yani Mesih'i indirmeye kim çıkacak ya da dipsiz derinliklere yani Mesih'i ölüler arasından çıkarmaya kim inecek deme. Ne deniyor? Tanrı sözü sana yakındır. Ağzında ve yüreğindedir. İşte duyurduğumuz iman sözü budur. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Paulus bu sözleri bize aktarırken bunları Musa'nın söylediğini yazmıyor. İmana dayanan doğruluk ise şöyle diyor diye konuşanın doğruluk olduğunu belirtiyor. Yani dikkat etmeliyiz. Çünkü Elçi Paulus burada yasanın yerine iman diye yeni bir öğeyi koymuyor. Yasa kitabında yazılan bu söz peygamberlik niteliğindedir ve İsrail ulusunun tekrar ülkelerine döndükleri zamana uzanır. O zaman İsrailoğulları Rab Tanrı'yı tüm yürekleriyle arayacaklardır. Tanrı'nın İsrail ile yapacağı yeni antlaşmayı önümüze serer. Yeremya 24. bölüm 7. ayette benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar, ben de onların Tanrısı olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler diye yazıyor. Aynı şekilde Yeremya 31. bölüm 31 ila 33. ayetler arasında İsrail halkıyla ve Yahudi halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın bozdular o antlaşmamı diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı işlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. İbraniler 8. bölüm 8. ayette ise oysa halkını kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor. İsrail halkıyla ve Yahudi halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Bu yeni antlaşmayı yürürlüğe sokacak olan Rab İsa Mesih'tir. İleride bunu İsrail ulusu ile gerçekleştirecektir. İman yoluyla doğru sayılma gerçeği hakkında hem eski antlaşma peygamberleri hem de yasa tanıklık etmektedir. Bunun gerçekleşmesi için tekrar göğe çıkıp Mesih'i yeryüzüne indirmeye gerek yoktur. Mesih bir kez yeryüzüne geldi ve günahlar için kurban oldu. Onu tekrar ölümden diriltmeye gerek yoktur çünkü o zaten ölümden dirilmiştir. Ruhsal yasa İsrailoğullarının elinde bulunalı 1500 yıl olmuştu ve dini törenlerde olduğu kadar güncel yaşamlarında da bu yasayı çok iyi bilmeleri gerekirdi. Yasa onları doğruluğa yöneltmedi. Yasa onlara geldiği gibi Mesih de onlara geldi ama kendininkiler onu kabul etmediler. Yasa onlara ne kadar yakındıysa İsa Mesih de onlara o kadar yakındı. Uzaklarda kalan bir kişi değildi. Onların arasında yaşadı, onlarla yedi, içti. Onların arasında çarmıha gerildi, onların arasında ölümden dirildi. Bugün bizlere sunulduğu gibi onlara da imandan gelen doğruluk sunulmuştu ve yüzyıllar boyunca hala sunulmaktadır. Yasanın kendisi hem yasanın getirdiği doğruluk hem de imanın getirdiği doğruluk konusunda onlara tanıklık etti. Yasa kitabının 30. bölümünde yasalar değil de yasa söz konusu olmaktadır. Yasanın gereklerini yerine getirmekle yasaya dayanan bir doğruluk sağlanır. Bu doğruluk bizi Tanrı katında aklayamaz. Bizi aklayan, bizi kurtaran, imana dayanan doğruluktur. Yasanın tekrarı kitabının 30. bölümündeki bu pasajı dikkatle incelersek göreceğiz ki, Elçi Pavlus burada eski antlaşmadan harfi harfine bir aktarma yapmıyor. Yasa kitabından aldığı bu sözleri kurtuluş olayına adapte ediyor. Pavlus Musa'nın bu sözlerine başvurmakta tam ve doğru bir yorum yapmış oldu.